Paulus'un değerli dinleyicilerimiz, Filipililere yazdığı mektup, onun cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Paulus, hapisteyken dört mektup yazmıştır ve bizler bunlara cezaevi mektupları adını veriyoruz. Bu mektuplar, Efesoslulara, Filipililere, Kolosollara ve Filemon'a yazılan mektuplardır. Paulus'un Filipililere mektubunu, Avrupa'da Filipi kentindeki inanlılara yazmıştı. Bu mektup, Paulus'un Filipi Kilisesi ile olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, yani inanlılar topluluğu, Paulus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin kendisine olan sevgisi bu mektubunda yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Bu, hepimizin şimdi olduğu düzey değil, Tanrı'nın olmamızı istediği bir düzeydir. Paulus, Filipi'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmişti. Paulus ve Barnabas'ın ilk yolculuklarında Galatya'ya gittiklerini, orada Harkule'de bir hizmetleri olduğunu ve karşılaştıkları zulme karşın birçok kiliseler kurduklarını Habercilerin İşleri kitabında okuyoruz. Paulus, ikinci müjde yolculuğunda bu kiliseleri ziyaret etmek istemişti. Yanına yine Barnabas'ı almak istemişti ama Barnabas, ilk müjde yolculuğunun başında kendileriyle birlikte olan yeğeni Markos'un da kendileriyle gelmesinde ısrar etmişti. Markos adlı gencin Anadolu'ya ayak bastıklarında korkup annesinin yanına, evine döndüğünü okuyoruz yine Habercilerin İşlerinde. Ve Paulus onu bir kez daha yanına almak istememişti. Bu yüzden bu durum Paulus ve Barnabas ekibini ikiye bölmüştü. Barnabas Markos'u yanına alıp başka bir yöne gitti. Paulus kendisine eşlik etmesi için Silas'ı alarak Galatya'ya giderken kullandığı yolu izleyerek birinci müjde yolculuğunda kurduğu kiliseleri ziyaret etti. Paulus bu bölgedeki müjde etkinliklerini genişletmek istiyormuş gibi görünüyordu. Çünkü bu bölgede büyük bir nüfus vardı ve bu nüfus da epey uygardı. Aslında o dönemlerde Grek kültürü ve Grek öğreniminin merkezi buralardaydı. Doktor Luka, Paulus'un güneye en önemli kent olan Efes'e gitmeye çalıştığını kaydeder. Ama güneye gitmeye çalıştığında Tanrı'nın ruhu onu engelledi. Güneye gitmesine izin olmadığı için Paulus kuzeye gitmeyi düşündü. Ama Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler ama İsa'nın ruhu kutsal ruh onlara izin vermedi. Şimdi güneye gidemiyor, kuzeye gidemiyor, doğudan gelmiş geriye gidecek bir tek yön kalıyor. Bunun üzerine Paulus Troas'a kadar gitti. Burası yolun sonuydu. Troas'ın batısına gitmek için gemiye binmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Paulus Tanrı'dan yol göstermesini beklemekte. Bazen Tanrı'nın bizlere değerli dostum hemen yol göstermesi gerektiğini düşünürüz ama Tanrı bizi bekletebilir. Sanıyorum bize yol göstermesini beklemek bizi bazen biraz sakinleştirir. Eğer siz bugün "Ah ne yapmalıyım? Hangi yöne dönmeliyim?" diye endişe edenlerdenseniz bekleyin dostum. Sadece bekleyin, Rab'be bakın ve bekleyin. Eğer gerçekten Rab ile yürüyorsanız, Rab size kendi iyi zamanında yol gösterecektir. Bunun üzerine Paulus, Troas kentinde, bugün Truva, Tanrı'dan gelecek buyrukları beklemeyi sürdürür ve sonunda emirler gelir. Kendisine Habercilerin İşleri 16:9-10'da kaydedilen Makedonyalı adam görümü verilir. Paulus ve yol arkadaşları kendilerini Avrupa kıtasına götüren gemiye bindiler. Bence bu, o yakadan öbür yakaya en önemli geçişin kaydıdır. Çünkü müjdeyi, Tanrı'nın sözünü Avrupa'ya götürmüştür. Böylece Paulus Avrupa'ya geçti ve ilk durağı Filipi'ydi. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik diyor Luka Habercilerin İşleri 16:13-15'te. burada bir dua toplantısı olabileceğini düşündük. Oturup orada toplanan kadınlarla konuştuk. Dinleyicilerden biri Tanrı'ya tapan Lydia adında tiyatralı bir kadındı. Mesleği erguvan çiçeği renginde kumaş satıcılığıydı. Rab onun yüreğini Pavlos'un söylediği sözlere önem vermesi için açtı. Lydia ev halkıyla birlikte vaftiz edilince yalvararak şöyle dedi: "Eğer beni Rab'be iman etmiş sayıyorsanız evime buyurun, orada kalın." Ve üsteleyerek dileğini kabul ettirdi. Anlayacağınız gibi Pavlos, Makedonyalı adamın ırmağın kıyısında bir dua toplantısı yöneten Lydia adlı bir kadın olduğunu öğrendi. Bu dua toplantısı büyük bir olasılıkla Pavlos'un Avrupa'ya gidişini epey etkilemişti. Ben Filipi'de birçok insanın o kadınlar grubunun ırmağın kenarına gidip dua edişini gördüğünü ve bunun önemli bir şey olmadığını düşündüklerini tahmin ediyorum. Ama bu dualar en önemli Avrupa yolculuğunun gerçekleşmesinden sorumluydu. Ve Lydia Avrupa'da İsa Mesih'e iman eden ilk kişiydi. Lydia, Pavlos'un bu mektubu yazmış olduğu Filipi Kilisesi'nin bir üyesiydi. Bu kilisenin diğer üyeleri hakkında da bir şeyler biliyoruz. Cinlerden kurtulmuş bir kız vardı. Bu olayı habercilerin işlerinde şöyle okuyoruz: "Duaya gidiyorduk. Kahinlik ruhu taşıyan köle bir kız bize rastladı. Kız falcılık ederek efendilerine bol para kazandırıyordu. Pavlos'u ve bizleri izleyerek bu insanlar Yüce Tanrı'nın uşaklarıdır" diye bağırıyordu. "Size bir kurtuluş yolu bildiriyorlar." Günlerce böyle bağırdı durdu. Pavlos çileden çıktı. Dönüp ruhu payladı. "İsa Mesih'in adıyla sana buyuruyorum, ondan ayrıl." Ruh o anda kızdan ayrıldı. Ayrıca Filipili zindancı ve ailesi de bu kilisenin üyeleriydiler. Pavlos ve Silas, gelirleri ellerinden giden bu tutsak kızın efendileri tarafından cezaevine atılmalarına neden oldular. Tanrı Pavlos ve Silas için duruma öylesine el attı ki zindancı ve ailesi Mesih'e iman ettiler. Zindancı onları dışarıya çıkarıp, "Efendiler" dedi, "kurtulmak için ne yapmalıyım?" Onlar, "Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın" dediler. "Sen ve ev halkın kurtulacaktır." Bundan sonra Pavlos ve Silas'ı evine getirdi. Sofra kurdu. Tüm ailesiyle birlikte Tanrı'ya iman etmenin sevincini yaşadı. Bu değerli dinleyicilerimiz, Filipi Kilisesi'nde tabii ki öykülerini bilmediğimiz başkaları da vardı. Bunlar Pavlos'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler. Ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler. Ama Pavlos, Yeruşalim'de tutuklandığında 2 yıl boyunca onun izini, yani Pavlos'un izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler. Bu insanların yürekleri ona doğru kaydı ve derhal Pavlos'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizleri Epafrat'ı ona yolladılar. Bunun üzerine Pavlos, kiliseye teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltecek bir doktrin, öğreti yoktu burada. Korintoslara mektubunda olduğu gibi davranışlarını da düzeltmesi gerekmiyordu. Kilisede sadece Evodya ve Sintiha adlı iki kadın arasında küçük bir sorun vardı ve Pavlos mektubunun sonlarında onlara öğütte bulunuyor. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Pavlos'un Filipili inanlılara mektubu Hristiyanlığın önemli bir mektubudur değerli dinleyicilerimiz. Pavlos'un Filipililere mektubunun konusu şudur: 1. Hristiyan yaşamının, yani Mesih inancı yaşamının felsefesi. Bunu bölüm 1'de görüyoruz. 2. Hristiyan yaşamının kalıbı, bölüm 2. 3. Hristiyan yaşamının ödülü, bölüm 3. 4. Hristiyan yaşamının gücü. Bu da bölüm 4'te aktarılıyor. Filipililer 1. bölüme geliyoruz. 1. bölümün konusu Mesih imanlısının yaşamının felsefesidir. Pavlos'un Filipililere mektubu pratiktir. Günlük hayatımızda bize konuşur. Bu kısa harika mektubun tatlılığı yaşamımızı zenginleştirir. 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor Pavlus: Mesih İsa'nın kulları Pavlus ve Timoteos'tan, Filipi'de Mesih İsa'daki kutsal yaşamlıların tümüne ve onların yanı sıra gözeticilerle hizmet görücülere, babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun. Pavlus bu genç Timoteos'u kendi yanına koyarak ona cesaret veriyor. Pavlus Timoteos adlı bu genci seviyordu. Sonradan ona oğlum der. Çünkü Timoteos'un Rab'be gelmesini sağlamıştı. Ama ona karşı kardeş gibi davranır. İşte o dönemlerdeki olgun ve genç inanlılar arasındaki ilişki böylesine derindi. Timoteos'u müjde işi için çağıran Pavlus'tu. Timoteos kendisini Pavlus'a sunmamış, önermemiş ya da kendisini öne sürmemişti. Tersine Pavlus, Timoteos'u keşfedip kendisiyle birlikte gelmesini istemişti. Timoteos ise bunu kabul ederek Pavlus'tan çok değerli şeyler öğrendi ve kısa süre içerisinde müjdeyi vaaz etmek işine katılabildi. Pavlus ilk kere Filipi'ye geldiğinde Timoteos da beraberindeydi. Bu Timoteos'un ilk müjde gezisiydi. O sıralarda büyük olasılıkla Pavlus'un çantasını taşıyordu ama sonradan Pavlus ona müjdeyi bildirme görevini de verdi. Örneğin Filipi'den Selanik'e gittikleri zaman orada epey olaylardan geçtiler. Pavlus zorunlu olarak yoluna devam etti. Timoteos ise belki de birkaç gün daha kaldı ama sonradan Pavlus'un peşinden o da gitti. Ancak Atina'da Pavlus artık Selanik'e dönemeyeceğini, yalnız kalmak kendisine ne kadar zor geldiyse de Timoteos'u Filipi'ye gönderdi. Bu da onun ilk müjde için yalnız başına gittiği yolculuğu oldu. Timoteos genç bir iş arkadaşıdır. Ama Pavlus onu öyle sever, değerli sayar ki onu bırakmak bana zor gelir der. Ancak der, sizin yararınız için yalnız kalmaya razıyım. Ben size gelemedim ama onu gönderdim. Bu genç yardımcı böylece büyük Pavlus'u temsil etmek göreviyle baş başa kaldı. Büyük bir görev ama Timoteos da geri geldiğinde Pavlus'u çok sevindiren iyi haberler getirdi. Demek ki Timoteos gençti ama güvenilen biriydi. Pavlus onun yaşamına baktı ve ona güvendi. Güvenilen biri olmak. Bu ne kadar önemlidir. Şuna dikkatinizi çekmek istedim ki Pavlus bu genç imanlıyı kardeş gibi görerek kiliselerle ilişkilerine katılmasını sağlar. Hem kendisini hem de Timoteos'u kul, uşak olarak tanımlar ki bunun aslı köle demektir. Köle ise ücret almadan hizmet etmek zorundadır. Bir köle her şeyle efendisinin malıdır. Grekçe dulos sözcüğüdür ki genel olarak efendisinin malı olan, daima emrinde hazır olan bir hizmetçi demektir. İşte Pavlus kendisine hizmetçi köle deyip Timoteos da kendisine köle denilmesini kabul eder. İkinci bölümde Pavlus, Timoteos gibi düşünen yoktur diyor. Onun gibi düşüncesi Pavlus'unkiyle bir olan başka biri yoktu. Pavlus, onun düşüncesi benimki gibi, benim düşüncem ise Mesih'in düşüncesi gibidir diyor. Üçüncü bölümde de bizi örnek alın diyor. İmanlı olarak böyle diyebilmek için elbette Tanrı'nın eğitiminden geçmek gerekir. Pavlus böyle konuşabildi. Timoteos hakkında da aynı şeyi diyebildi. Kendisine Mesih'in kölesi dedi. Rabbimiz bize böyle demez biliyor musunuz? O bize dostum der. Oysa biz onun malıyız. Hem de gönüllü olarak severek ona hizmet etmeye hazırız. O nasıl bizim uğrumuza köle olduysa biz de hayatımızı ona teslim etmeye hazırız. Bu nedenle kendimize soralım. İsa Mesih'e ilişkin kendimi köle biliyor muyum? Yoksa vaktim, malım, mülküm ancak benim emrimde mi? Malımı, evimi, arabamı nasıl görüyorum? Kendimi gerçekten köle olarak biliyor muyum? Bu demek ki gerçekten tamamen İsa'nın emrindeyim. O bana istediği her görevi verebilir. Ben ise ona hizmet etmeye hazır mıyım? Şu da önemlidir ki Pavlus burada Galatyalılar ve Korintoslar mektubunda olduğu gibi kendi elçiliğini savunmuyor. Filipililere karşı kendini savunması gerekmiyordu. Filipilileri Pavlus Rab'be yöneltmişti. Bunun üzerine Pavlus alçak gönüllü yeri ayıt olduğu yeri alır. Paulos ve Timoteos, bizler ikimiz de Rab İsa Mesih'in kullarıyız, köleleriyiz diyor Paulos. Filipi'de bulunan kutsal yaşamların tümüne, eski antlaşmada kutsal bir amaca ya da bir kimseye ayrılmış, o kimseye bağlanmış anlamına gelir. Tabi kutsal ancak kutsal olana ayrılmakla olanaklıdır. Levililer 19.1.2'de şöyle der Tanrı, kutsal olacaksınız çünkü ben kutsalım. Tanrı Musa'yı çağırdığı zaman ona yanan bir çalı ortasında gözüktü ve Musa'ya şöyle dedi, çarıklarını ayaklarından çıkar çünkü üzerinde durduğun yer kutsal topraktır. O yer ne daha önce kutsaldı ne de daha sonra kutsal olacak. Ancak Rabbin huzuru o anda o yeri kutsal kıldı. Kahinler kendilerini Tanrı'ya takdis ediyorlardı. İnsan ve hayvanların ilk doğanları Rabb'e adanıyordu. Tapınma günleri de kutsal sayılıyordu çünkü o gün Tanrı'ya ayrılmıştı. Özellikle o gün Tanrı'ya ait idi. Demek ki değerli dostum, insanın ya da bir maddenin kutsal olup olmadığı kime ait olduğuna, kimin hizmetinde bulunduğuna bağlıdır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bir ayna örneği vereyim. Bir kadın bir aynayı kutsal kılmak isteyince ne yapar? Aynayı toplanma çadırına getirip Rabbe sunar. Kadının verdiği ayna çadıra götürülmekle aynanın görünüşü ve değeri değişmez. Ayna aynı aynadır. Ayna tıpkı eskisi gibidir. Ayna kalmıştır. Nasıl kutsal oldu o ayna? Sahibini değiştirerek, işte kutsallık budur. Kutsallık bir kimse ya da bir şeyin sahibiyle ilgilidir. Yani bağlı olmakla, o kimseye ayrılmakla ilgilidir. Bir şey bir nesne Tanrı'ya ait ise o zaman Tanrı istediğini ona yapabilir. Eğer ayna Tanrı'nınsa ve Tanrı da o aynayı kullanmak istiyorsa aynaya istediğini yapar. Aynayı istediği amaçla kullanabilir. Eğer bir hayvan Tanrı'ya ait ise o hayvanı öldürebilir çünkü Tanrı'nın malı oldu. Tanrı onunla istediğini yapabilir. Eğer o hayvan bir kuzuysa o kuzunun kurban kesilmesini isteyebilir. Bir kent Tanrı'ya aitse o kent özel bir amaç kullanış için ayrılabilir ya da yakılıp yıkılır. Eğer bir ev oturulamayacak bir duruma gelirse o ev yıkılabilir. Tanrı kendi malıyla istediğini yapabilir ve ne yapılacağını Tanrı saptar. Biz de Rabbe ait isek, onun kutsallarıysak o bizimle de istediğini yapabilir. İşte bunu bilmemiz ve anlamamız gerekir. Tanrı bizi hayatta bırakmak zorunda değildir. O bizim ortadan kalkmamıza izin verebilir. O bizimle istediğini yapabilir. Paulos Filipililer 2.17'de kanım adak şarabı gibi dökülecek olsa da diyor. Yani Tanrı benimle istediğini yapabilir. Paulos Filipi'de bulunan kutsal yaşamlıların tümüne derken Filipi'deki küçük bir gruba yazmıyor. Bütün kutsallara yazıyor ve her inanlı bir kutsaldır dostum. Mesih İsa'ya iman eden her bir imanlı kutsaldır. Biliyor musunuz, insanlık kutsal olanlar ve kutsal olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kutsallar Mesih'e iman edenlerdir. Sözde iman eden değil, Mesih'i yaşamını alıp yeniden doğanlardır. Bu kişiler kendi davranışlarından ötürü değil, Mesih'teki konumlarından ötürü kutsallardır. Bu demek oluyor ki kutsal olan kutsallığa yakışan yaşamı da yaşamalıdır. Ben kutsal olana ayrıldım ama istediğim gibi de yaşayabilirim düşüncesi olamaz. Gördüğüm kardeşlere sık sık sigarayı bırakın diyorum, sigara içenlere. Sen İsa'ya iman ettiysen o senin sahibindir. Yaşamın onun istediği doğrultuda olmalıdır. Paulus hem Efesoslulara hem de Romalılara yazarken şöyle dedi. Vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin. Bunun için ey kardeşler, Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarıyorum. Kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve onu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. İmanlılara vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin, yaşayın diye yazarken onlardan sadece rica etmiyor, aslında size yalvarırım gibi bir ifade kullanıyor. İrademizi kullanarak kişiliklerimizin bütününü Tanrı'nın emrine sunmalıyız. Ruhsal tapınmanız budur olarak çevrilen sözler aslında sizden beklenen mantıklı hizmet budur ve bu Tanrı'yı hoşnut eder diyor. Çağrımıza yaraşır şekilde yaşamalıyız. Mesih'te sahip olduğumuz düzeye uygun bir şekilde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Yani Mesih'te sahip olduğumuz konumla orantılı bir düzeyde yaşamalıyız. Filipililer 1. bölüm 27-28'e geldiğimizde Paulos önemli olan yaşam yönteminin Mesih'in sevindirici haberine yaraşır olmasıdır der. Öyle ki gelip sizi görebilsem de görmesem de aynı ortak amaçla dimdik durduğunuzu öğreneyim ve sevindirici habere iman için tek canla hep birlikte yarıştığınızı bileyim. Sizlere karşı direnenlerden korkmayın. Bu onların mahva gideceğinin, sizinse Tanrı'dan kurtuluş bulacağınızın kanıtıdır. Paulos, iman yaşamını örnek olarak kendi hayatını göstererek hem Kolose'deki hem de Selanik'teki imanlılara şöyle yazdı. Vaktinizi Rab'be yaraşır yolda geçiresiniz ve her bakımdan beğenilir olasınız. Her türlü iyi işe özgü ürün veresiniz ve Tanrı'yı bilme aşamasında gelişesiniz. Paulos kendi hayatını devre dışı bırakmıyor. Bakın ne diyor? Siz iman edenlere nasıl kutsal, doğru, kusursuz tutumla davrandığımıza sizler de Tanrı'da tanıksınız. Paulos hepimizin müjdeye uygun şekilde yaşamamız için bize yalvarır. İnsanlar belki de sana bunu açıkça söylemiyorlar ama senin gerçekten Mesih'in karakterine yaraşır şekilde bir hayat sürdürüp sürdürmediğinin senin hayatına bakarak değerlendiriyor. Senin Mesih'e ait olup olmadığını sözlerinden değil, yaşamından, karakterinden, tutum ve davranışlarından anlayabilirler. Hem de nasıl yürüdüğüne bakmazlar, nerede yürüdüğüne bakarlar. Önemli olan nasıl yaşadığınız değil, nereye gittiğinizdir. Karanlıkta mı yürüyorsunuz yoksa ışıkta mı? Sözleriniz hayatınıza uyuyor mu, uymuyor mu? Buna bakarlar. Ama diyor Yuhanna, kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Işıkta yürümek demek Tanrı'nın sözünün ışığında yürümek demektir. Tanrı'nın sözünü okumak için ne kadar zaman ayırıyorsun dostum? Yalnız okumakla kalmayıp okuduklarını kendi hayatında uyguluyor musun? Rabbin sözünü derinden inceleyip onu kendi hayatının bir parçası yapmaya çaba gösteriyor musun? Evliysen ve çocukların varsa Tanrı sözünü okumak için ne kadar zaman harcadığını onlar da bilecekler. Komşuların da bilecektir. Kilisedeki insanlar da bilecektir. Eğer Baba Tanrı ile paydaşlığımız olacaksa önce onun kutsal sözü ile paydaşlığımız olmalıdır. Onun sözü yaşamımızın bir parçası olmalıdır. Madem ki bizler Mesih'te kutsallarız, yaşayışımız da kutsal olana yakışır şekilde olmalıdır değerli dinleyicilerimiz. Evet, yeniden vurgulayayım. Kutsal sözcüğü Tanrı için ayrılmış anlamına gelir. Kutsal olan her şey Tanrı'nın kullanımı için ayrılmıştır. Tapınma çadırındaki eski tencere ve tavalara bile kutsal kaplar adı veriliyordu ve bunlar çölde 40 yıl boyunca oldukça eskiyip harap olmuşlardı. Kutsal görünmeyebilirlerdi ama kutsaldılar. Neden mi? Çünkü Tanrı için, kutsal olan için kullanılmak üzere ayrılmışlardı. Her Tanrı çocuğunun konumu bu olmalıdır. Bizler Tanrı'nın kullanımı için ayrıldık dostum. Kardeşim eğer sen bir kutsal değilsen o zaman imanlı değilsin. İmanlıysan yani Mesih imanlısıysan bir kutsalsın. Kutsallar Mesih İsa'dadırlar. Kurtuluştan söz ediyoruz. Kurtulmuş olmak ne demektir? Mesih İsa'da olmak anlamına gelir. Rab İsa'ya iman ettiğinizde Tanrı'nın ruhu sizin içinizde yaşamak üzere size gelir. Kutsal ruh sizi Mesih'in bedenine vaftiz eder. Tanrı'nın ruhu tarafından Mesih'e konulursunuz. Paulos Mesih İsa'da kutsallar diyor. İsa'da olmak bizi kutsal kılar. Bu kutsallar Mesih'teydiler ama aynı zamanda Filipi'deydiler. Görüldüğü gibi nerede olduğunuz önemli değil. Burada ya da başka bir kentte olabilirsiniz. Bunun önemi yoktur. Önemli olan Mesih İsa'da olmaktır. Ben Mesih'te olmak sözünün İncil'deki en önemli söz olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın ruhu kurtuluşun ne olduğunu açıklamak için Mesih'te olmak sözünü seçmiştir. nasıl Mesih'te olunur? Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde Mesih'te oluyorsunuz. Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul eder etmez siz Mesih'te oluyorsunuz. Ve Mesih'te olduğumuzda her şeye sahibiz demektir. İsa Mesih tüm doluluğuyla bizde demektir. Kolosalılar 2. bölüm 9-10'da şöyledir. Tanrı'nın kişiliği bütün doluluğuyla Mesih'in insan bedeni içerisinde konut kurmuştur. Sizler de yaşam için doluluğu onda buldunuz. Galatyalılarda da Paulos, Mesih bende yaşıyor dedi. Mesih bende yaşıyorsa onda her şeye sahibim demektir. Eğer Mesih Paulus'ta yaşıyorsa demek ki İsa'nın yüreği Paulus'tadır. Bu nedenle Paulus Filipililer 1:8'de size karşı beslediğim özlemin tümü Mesih'in yüreğinden gelmektedir dedi. Paulus bunu kendi sevgisiyle yapamazdı. O bir ferisiydi. Ama İsa onun yüreğine geldiğinde Paulus'un yüreği İsa'nın sevgisiyle duyarlı, hassas, ince düşünceli oldu. Nitekim Hezekiel peygamber aracılığıyla Tanrı şöyle demişti. Size yeni bir yürek vereceğim. İçinize yeni bir ruh koyacağım ve taş yüreği bedeninizden çıkaracağım. Size et yürek vereceğim. İşte dostum, Paulus bunu kendi yaşamında yaşadı. Onun sevgisi Mesih'in yüreğinden geliyordu. Şimdi Paulus İsa gibi düşünüyor, İsa gibi hissediyor ve İsa gibi davranıyordu.